Ayrım 8, sayfa 82. Yatak öğretmeni Sujata Masey. Neden yüzün asık diye sordu Bidushi. Yakalanmadan Bengalce konuşabileceğimiz tek yer olan Lockwood'un bakımlı bahçelerinin ilerisindeki ormanda buluştuğumuz zaman. Yılanlardan ve böceklerden sakınmamız gerekiyordu. Ama Lockwood sakinlerinden uzaklaşmamız karşılığında pek küçük bir bedeldi bu. Sarilerin bir veda hediyesi olduğunu biliyorum dedim. Arkadaşımın gözlerinin şaşkınlıkla kocaman açılmasını izleyerek. Onların senin yokluğunu telafi edebileceğini sanma. Bidushi sözcükleri ardı ardına sıralayarak hızla konuşmaya başladı. Bunu onun için yapmadım. Onları seni sevdiğim için verdim. Ama gitmem gerektiği doğru. Neden bana söylemedin diye bağırdım. Öğretmenler biliyor ama benim haberim yok. Senden ayrılmak bana acı veriyor. Bidushi güzel yumuşak kollarıyla bana sarıldı. Senin yardımın olmadan buraya dayanamazdım biliyorsun. Bu okul beni öldürürdü. Ama gitmemelisin dedim farklı bir taktik deneyerek. Pankaj Cambridge imtihanına girmeni istiyor. Eğitimsiz bir kadınla evlenmez. Benimle daha erken evlenmek isteyen Pankaj'dı dedi Bidushi usulca. Son mektubundan önceki mektubunu sana göstermedim. Çünkü bunun seni üzeceğini biliyordum. Londra Baro sınavını verdiğini ve bunu kutlamanın en iyi yolunun ikimizin yeni hayatına başlaması olduğunu söylüyordu. Pankaj ona benim yazdığım mektuplar yüzünden aşıktı. Çabalarımla Bidushi'nin geleceğini, hiç gelmemesini arzuladığım geleceğini öne almıştım. Kendim için değil, prensesimin kaçması için ip ördüğümü anlayınca içimi aniden bir umutsuzluk kapladı. Didi, seni buraya bırakmaya dayanamıyorum dedi Bidushi. Onun da gözleri yaşarmıştı. Gerçek sevgi ve üzüntü yaşlarıydı bunlar. Birden kendimi suçlu hissettim. Çünkü onun üzülmesini istemiyordum. Ağlama dedim. Islak yanağını tatlı yatakhane sabunu kokan yanağına dayayarak. Kalan her günümüzün tadını çıkartacaktım. Elimden sadece bu gelirdi. Sevgili arkadaşımın bedbaht olduğunu bilerek düğünümde mutlu olamam dedi Bidushi ağlamaya devam ederek. Beni de götüremez misin diye fısıldadım. Küçük prensesin sonunda zavallı Becky'ye Sara'nın yardımcı olmasının teklif edildiğini hatırlayarak. Pankaj'ın evinde birçok hizmetçi olduğunu söylemiştin. Senin kendi ayağının olmasını isteyeceklerdir. O neden ben olmayayım? Bidushi hızla nefesini içine çekti. Ama sen o kadar zekisin ki. Sana sıradan bir ayağı yapacağım gibi saçımı fırçalamanı veya beni giydirmeni emredemem. Sen buradan gittikten sonra tek yapacağım şey yerleri fırçalamak olacak diye karşı koydum. Eğer şanslıysam daha önce yaptığım gibi sınıflarda birkaç saat pervane çekerim. Eğer benimle Kalküte'ye gelirsen asla yerleri fırçalamazsın. Pankaj'ın ailesinin bunu yapan temizlikçileri var. Ama bu dişi durakladı. Eğer ayağım olursan hoş şeyler de yapabiliriz. Bir hanımın ayağı bazen alışveriş falan yapmak için evden çıktığında da ona eşlik eder. Dünyada beni bundan daha çok mutlu edecek bir şey olamaz. İçimde ufacık bir umut alevlendi. Sanki Bidushi Hinduların ışık yani Diwali festivalinde karanlığı ve uğursuzluğu uzaklaştırmak için yaktığı o küçük kil lambalarından birini tutuyordu. Saraylar şehrinde birlikte görebileceğimiz o kadar çok şey var ki, Victoria anıtı, Chowringhe, Kali tapınağı, ne olur, onlara para istemediğimi söyle, sadece yatacak bir yer yeter. Gelmedi ben de istiyorum ama Pankaj'ın ailesinin kendi ayağımı seçmeme izin verip vermeyeceğini bilmiyorum. Bidushi sustu ve hiç hareket etmeden oturdu. O kadar hareketsizdi ki uzanıp bacağına konan bir sivrisineğe elimle vurmak zorunda kaldım. Pankaj'a kendim soracağım ama nişan töreninden sonra yoksa ailesi terbiyesiz olduğumu düşünebilir. Kimse senin terbiyesiz olduğunu düşünemez dedim birden içim minnetle dolarak ve kimsenin önünde kardeş gibi davranmayacağız sana yemin ederim. Eğer istediğini elde edebilecek biri varsa o da benim tatlı biduşimdi. Kızıl ve turuncu renkte sardunyalarla kadife çiçekleri arasından okula ve belirsiz geleceklerimize doğru yürürken kendi kendime bunu söylüyordum. Bölüm 7. Ne var ki Bengal'de sıradan insanlar çok kısıtlı. Bir dil konuşmasına rağmen bekleneceği gibi gramer kurallarını pek ihlal etmiyorlar. Birçok ince ifade biçimlerinden habersizler ve tahmin edileceği gibi pek kaba saba konuşuyorlar. Ama doğru konuşmakta diğer birçok millete taş çıkartıyorlar. William Carey, A Dictionary of the Bengali Language, 1825. Bahar yerini yaza bırakırken Lockwood'un tuğla binaları fırın gibi oldu. Çalıştığımız odaları ve salonları serinletecek ne tente ne de pervane olmadığı için biz hizmetçilerin hiç çaresi yoktu. Fakat öğrenciler ve öğretmenler de sıcaktan muzdaripti. Spor çalışmaları sabaha alındı ve kızların uzun çoraplar yerine kısa çorap giymesine müsaade edilerek saat başı su verildi. Sürahileri ve yiyecekleri soğutmak için her tarafı saman kaplı büyük kutular içinde Karakpur'dan buz kalıpları geliyordu. Buza dokunmak için içim gidiyordu ama Bayan Rachel beni yakalarsa canıma okurdu. Pankaj bu nemli cehenneme gelecekti. Percival adlı buharlı gemiye binmeden hemen önce Bidushi'ye buraya 1935 yılının Haziran ayının ortasında varmayı umduğunu bildiren bir mektup postalamıştı. Eğer Bidushi'nin dayısıyla yengesi izin verirse resmi nişan töreninden evvel onu okulda ziyaret edecekti. Buna izin vermezler dedi Bidushi ders çalışma salonunda volta atarken. Düğünden önce birbirimizi görmemize asla izin vermezler. Ama sanırım böylesi daha iyi. Neden öyle söylüyorsun? Aniden böyle itaatkar bir tavırla konuşmasına anlam veremedim. Ben Pankaj'ın gelmesini istiyordum. Çünkü bu yakın mektup arkadaşımı tanımak istiyordum. Bıyığı var mıydı, uzun boylu mu, kısa boylu muydu? Sesi de yazdıkları kadar hoş muydu? Eğer Pankaj gelirse kafam o kadar alt üst olur ki kendimi derslere veremem. Bidushi kendini sandalyeye bıraktı ve yüzünü buruşturarak masasının üstünde yığılı kitaplara baktı. Son sınavlarda kalamam, mezun olmamı istedikleri Kalküta'daki okula burada aldığım notlarla başvurulacakmış. Oraya kabul edilmeyebilirim. Tabii ki seni kabul edecekler, o kadar çok şey öğrendin ki. Ama eğitim hayatının Bidushi'ye göre olmadığını biliyordum. Bunun nedeni belki uzun zaman öğretmeni olmadan evde oturmuş olması veya Lockwood'daki sınıf arkadaşlarından hiç haz almamasıydı. Pankaj'ın onu zeki bulmayacağından korkuyordu. Ben onun akıllı olduğunu biliyordum. Ama giysiler, mücevherler ve sofra hazırlamak konusunda akıllıydı. Aritmetik, edebiyat veya politika konusunda değil. Bazen Lakshmi'nin bir mucize yaratıp ikimizi tek kişi haline getirmesini diliyordum. İdeal genç kız, Bidushi gibi çok yönlü, kendine güvenli ve dürüst olmakla birlikte benim İngilizce konuşma yeteneğime ve sayılara yatkın kafama da sahip olurdu. İkimiz birleşirsek bir tanrıça gibi dört kolumuz olur ve böylece birlikte sevdiğimiz adama daha iyi sarılabilirdik. Fakat böyle şeyler hayal etmek günahtı. Pankaj'ı Budi işiyle paylaşmanın hiçbir yolu yoktu. Eğer Bidushi sayesinde Kalküta'ya gidebilirsem bu başıma gelebilecek en büyük şans olurdu. Yeniden canla başla Bidushi'nin derslerini çalışmasına yardım ettim. Eğer zevkle okuyabilirse Pankaj'la paylaşacağı bir şey olacağını düşünüyordum. Onu o kadar memnun ederdi ki Pankaj rahatlıkla ona her konuda izin verirdi. Özellikle benim ayağı olmam konusunda. Ertesi haftayı mektuplar yerine kitaplara kömülerek geçirdik. Akşamları bahçede her zamanki gibi dedikodu yapmak yerine Bidushi'yi sınav yapıyordum. Arkadaşım okumakta zorlanıyordu. Çünkü Bayan Richmond, George Eliot'la Charles Dickens'ın karakterleri dillerini yanlış kullanan İngiliz köylüler olan kitaplarını seçmişti. Ben aradaki farkı anlayacak kadar uzun zamandır Lockwood'daydım ama bu iş öyle değildi. Bazen sanki Bayan Richmond varlıklı öğrencilerine fakir insanların hayatını göstermeye çabalıyor gibi geliyordu. Öğretmen ayrıca İngilizceye çevrilmiş Hintçe eserlerle de ilgileniyordu. Tagore'dan yaptığım çevirileri doğal biçimde şiirsel bulmuş ve önümüzdeki ders yılı için bütün şiir antolojisi üstüne çalışmamı istemişti. Geceleri ateş böcekleriyle dolu bir kavanozun ışığında bu Bengalce şiirleri çevirmeye çalışıyordum. Bazen gözlerim o kadar yoruluyordu ki gözlerimi yummak istiyordum ama sonra kendime bildiklerimi yarın Bayan Richmond'ın kullanmama izin vermeye başladığı Smith koronasında daktilo edebileceğimi hatırlatıyordum. Daktilo raflar dolusu kitapların bulunduğu yatak odasında duruyordu. Bayan Richmond kitaplara karşı ilgimi fark edince sıralama sistemini açıkladı. Böylece çok geçmeden kitapların tozunu alıp yerleştirmeye başladım. Artık 15 yaşında olduğum için Bayan Richmond'ın tavsiyesiyle Virginia Woolf, E.M. Forster ve John Steinbeck okumaya başlamıştım. Ona bu önerileri ve bana verdiği diğer şeyler için minnettardım. Eski gazeteler ve dergiler, kısalmış kurşun kalemler ve kağıt parçaları. Derslerinde diğer öğretmenlerin uygunsuz bulduğu ve bu yüzden benim daha çok ilgimi çeken kitaplar kadar Tagore'un güzel şiirlerini de işliyordu. ''Neden hala oyalanıyorsun? İnsanlar bekliyor.'' diye havladı Bayan Rachel. Beni bulaşıkhanede elden düşme bir deftere birkaç satır daha çevirmeye çalışırken yakalayınca. ''Bayan Richmond bunu çevirmemi istiyor.'' Alçak sesle konuşmuştum çünkü tam da bir beyti bitirmek için doğru sözcüğü bulmak üzereyken araya girmişti. ''Bayan Richmond istiyor, Mukherjee benim sahip istiyor.'' dedi Bayan Rachel başını öne arkaya sallayarak. ''Seni istedikçe yangına körükle gidiyorlar.'' ''Yangın falan yok.'' Durmadan tekrarladı, atasözlerinden bıkarak defterimi kapatıp ayağa kalktım. ''Yangın sensin, her zaman fazla ateşli ve gururlusun.'' Ama Mukherjee mem gittikten sonra seni ateşleyen öyle işler vereceğim ki sana. Sen buna layıksın. Bayan Rachel'ın kıpkırmızı kesilen yuvarlak yüzüne bakarak annemden ne kadar farklı olduğunu düşündüm. Annemi çok sık düşünmemeye çalışıyordum ama şimdi ev işlerine hakim oldukça beni övmesi aklıma gelmişti. Benden hep çok iş yapmamı beklerdi ve gerektiği zaman da beni eleştirirdi ama hiçbir zaman sırf kötülük olsun diye iş vermemişti. ''Artık kitapla defterle işin yok, şu yazdığın saçmalıkları ver bakayım bana.'' ''Hayır.'' Bayan Rachel'ın kaba saba elleri Bengalce ve İngilizce çevirisini yan yana yazmış olduğum defteri açarken boşuna engel olmaya çalıştım. Sayfayı yırtıp havaya kaldırdı. ''Mutfaktaki ocağı tutuşturmak için birebir öyle değil mi?'' İçimde bir panik ve öfke yükseldi. Yazdıklarımı almaya çalışırken kollarıma ve sonra da yüzüme vurdu. Ama yine de ellerimi defterimden çekmedim. Tagore'un şiirinin o dingin güzelliğini yansıtan o sözleri bir daha bulabileceğimi düşünemiyordum. Arkamda birinin boğazını temizlediğini duydum. Döndüm ve hiç ses çıkarmadan yaklaşmış olan Bayan James'ını gördüm. ''Kesin şunu!'' Üstünde yüksek yakalıklı sabahlık olduğu için yatak odasından geldiğini tahmin ettim. ''Eğer kızı döverek zaman harcarsan benim veya diğerlerinin kahvaltılarını getiremez. 10 dakikadır bekliyorum.'' ''Burra mem!'' Bayan Rachel kızaran ellerini yüzüne götürdü ve soluması yavaşladı. ''Ben de geç kaldığı için onu cezalandırıyorum zaten. Sarah çok kötü bir kız.'' Bayan James'in başını iki yana sallayarak yüzünde sert bir ifadeyle Bayan Rachel'a baktı. ''İşi geciktirince azarlanır, dövülmez. Bu bir Hristiyan okulu.'' Rahatlayarak derin bir nefes aldım. Bayan James'in müdahale etmesine sevinmiştim. Ama ona defter konusunda olanları anlatmaya cesaret edemedim. Hizmetçilerin sessizlik yasasını ihlal edecek kadar aptal değildim. ''Başka bir şey daha var Sarah.'' Bayan James'ın nasıl bir ceza vereceğini merak ederek başımı eğdim. ''İngilizce ders verdiğin öğrenci dün gece hastalandı. Başhemşire bana geldi ve onun seni istediğini söyledi.'' ''Bayan bu değişi mi? Bir anda içimde yükselen tuhaf bir korkuyla Bayan Rachel'ın vurduğu yerlerin ağrısını duymaz olmuştum. Evet, revire gel, başhemşire seninle konuşacak. Biz uzaklaşırken Bayan Rachel son bir kez iğnelemeyi ihmal etmedi. En iyi ilaç kötektir. Lockwood'un başhemşiresi hakkında mevsim ne olursa olsun sürekli terleyen, pes pembe bir yüzü olan, iri yarı bir İrlandalı olması dışında pek bir şey bilmiyordum. Bugün yüzünün alt kısmını bez bir maskeyle örtmüştü, o da ıslaktı. Bayan Bidukşi'nin hastalığı neymiş diye sordum. Aslında bilmiyorum, her şey olabilir dedi inişli çıkışlı aksanıyla. Ateşi düşmedi, korkunç üşüyor ama ateşini yükseltirim korkusuyla üstüne çok şey örtemiyorum. Mavi beyaz çizgili devasa başhemşirenin arkasındaki sıralı yataklara baktım. Bidushi'nin yattığı yatak dışında hepsi boştu. Başhemşirenin üşümekten bahsetmesi aklıma geçirdiğim kolerayı getirdi. Bidushi'nin bu hastalığa yakalanması pek mümkün değildi çünkü bütün öğrenciler ve öğretmenler kaynamış su içiyordu. Bidushi'nin yattığı karyolaya yaklaştım. Yakında bir yerde bir sivrisinek savar yanıyor, zehirli kokusu tepede dönen pervaneyle tüm odaya yayılıyordu. Elimi arkadaşımın yanağına koydum, ateş gibi yanıyordu. Göz kapaklarının altında gözleri oynuyor, hafif hafif inleyerek bir rüya görüyordu. Buradayım dedim İngilizce, karyolasının her yanını saran cibinlik yüzünden çok yaklaşamayarak. Neyin var canım, neren ağrıyor? Gözlerini bir an için aralasa da yanıt vermedi. Gözlerinde tuhaf bir şey vardı. Bunun sıradan bir ateş olamayacağını anladım. Arkadaşım ölümcül derecede hastaydı, onu kaybedebilirdim. Onunla Bengalce konuş diye emretti Bayan James'in arkamdan. Belki o zaman seni duyar. Peki madam. Sakin konuşmaya çalışarak Bidushi dedim. Senin için kaygılanıyorum. Ne olur bana kendini nasıl hissettiğini söyle. Aniden bir krize girdi ve bunları söylediğim için pişman oldum. Bidushi başını öyle şiddetle bir yandan bir yana atıyordu ki sabahlığının önü açılınca nemli derisine yapıştırılmış yakut kolye göründü. Gözleri açıldı ve sadece gözlerinin uçuk sarı bir renk almış olan beyazını görebildim. ''Yüce Tanrım, o saralı mı?'' diye bağırdı başhemşire. Bidushi'nin bedeni hızla titremeye devam ederken cibinliği kaldırarak. Hemen temiz çamaşır dolabına koşup bir bez getirdim. Başhemşire onu büküp Bidushi'nin ağzına soktu. Bir dakika daha şiddetle sarsılmaya devam etti ve sonra sarsılmaları nihayet hareketsiz hale gelene kadar gittikçe yavaşlamaya başladı. Elimi Bidushi'nin sıcak, ıslak elinin üstüne koyarken minnetle ölmeyeceğini düşündüm. ''Sizce de gözleri sarı mıydı?'' diye sordum başhemşireye. ''Kız sarı humma ve sarılık geçiriyor olabilir. Bunu tedavi etmek beni aşar, bir doktor getirmeliyiz.'' Başhemşire Bayan James'ına bir şeyler yapın der gibi baktı. ''Ne yazık ki vasileri daha önce onu erkek bir doktorun muayene edemeyeceğini bildirmişti.'' dedi Bayan James'e sıkıntılı bir sesle. ''Keşiyari Misyoner Hastanesi'nden Doktor Andrews'u çağıramayız. Midnapore'da Hintli doktorlar var ama sanırım erkek oldukları için onlara da izin vermezler.'' ''Ben olsam herhangi bir doktoru çağırtır ve onlara bundan bahsetmezdim.'' Kızlarının ölmesinden ziyade yaşamasını tercih ederler mutlaka. Başhemşire Bidushi'nin örtüsünü düzeltirken gözleri parlıyordu. Onun okul müdüresiyle böyle açık bir şekilde konuşmasına hayran olmuştum. Ama nişanlısının ailesi de var dedim. Bidushi'nin bana Bandopadhayların nasıl modern bir aile olduğunu anlatmasını hatırlayarak. Birkaç ay içinde evlenecek ve onlar çok eğitimli, modern bir aile. Bidushi'nin sağlığının onlar için çok önemli olduğuna eminim. Evet, yaklaşan evlilikten haberim var dedi Bayan James'in düşünceli bir ifadeyle. Umarım Mukherjee'leri doktor konusunda mantıklı olmaya ikna edebilirler. Ama nerede olduklarını bilmiyorum. Bidushi'nin müstakbel kayınpederi Bay Bandopadhay, Kalküta'nın Baligunge bölgesinde Lower Circular sokağı 27 numarada oturan bir avukat dedim çabucak. Gitmeyi hayal ettiğim adresi ezberlemiştim. Bayan James'in başını salladı. Eğer evlerinde bir telefon varsa onları arayabilirim. Aksi halde bir telgraf göndereceğim. Onun beslenmesine yardım edebilir miyim? Ona elimden geldiğince bakmak isterim. Yalvarır gibi konuşuyordum. Çünkü Biduşi'yi böyle zayıf ve berbat halde bırakmaya dayanamazdım. Bunun çok yardımı olur dedi başhemşire omzumu tıpışlayarak. Sarahımız iyi kızdır. Peki öyleyse dedi bayan James'in hafifçe gülümseyerek. Sarah görevlerine geçici olarak ara verecek. Gün içinde onu istediğin gibi kullan, geceleri de bu odada yatsın.
8. ayrımın sonu. Sayfa 92.